أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 446. حديث السفر قطعة من العذاب Yolculuk, ateşten bir parça taşımak gibi zorlu, büyük bir meşakkattir. Sefer, seferi olmak şeklinde, insanlar için gerçekten bir meşakkat, çetin, zorlu bir hayat programıdır. Gerçi, kimi insanlar, oturdukları daireden asansöre kadar, asansörden caddeye kadar yürüyüp, özel şoförlerinin hazırladığı arabaya binme zahmetinde bulunduktan sonra, sanki koltuğunda, sanki masa başında, sanki oturma odasında, yemek masasındaymış gibi kendisini tasavvur ederek, ama buna rağmen bir yerden bir yere gitmenin hazını da yaşıyorsa ve onun için öyle şey mi olur? Yolculuk dediğin 3 gün sürmeli. Öyle 90 kilometre gittin, geri döndün. Ya da işte bir o kadardı ama sabah çıktın, akşam eve döndün. Şöyle sabah namazından sonra çıktın, 500 kilometre gittin, yatsı namazına yine evdeydin. Dolayısıyla buna yolculuk denmez diyenlerin kulakları çınlasın. Onlar ölçü olmazlar ki. Kendileri o tür bir hayatın gereği namazlarını seferi kılmıyorlarsa kendilerine göre ayar çeksinler. Ama ümmeti bağlamaz ki. Yolculuk her şeye rağmen yolculuktur. Yıllardır bulunduğunuz kentten bir büyük şehre gidiyorsunuz. Köyden kasabaya, kasabada işiniz bitmeyeceği belli, oradan şehre gideceksiniz. Eğer orada işinizi ayarlayamazsanız daha büyük bir kente gitmek zorundasınız. Sabah, evden öyle çıktınız. Köyünüzü, kasabanızı çıkarken seferi değil misiniz? Hani dönüverecektiniz ya, belli olmaz. Harp olur, darp olur derler eskiler. Hadi öylesini demeyelim. Ama yağmur yağar, kar yağar, belli olmaz. Hem öyle kar yağar ki, yoldaki bütün vasıtalar yollarını şaşırırlar. Hem ki kayan kayan üstüne, yol kapanır, saatler açılmaz. Çevrede, insan sesi duyamazsınız, sakin olsunlar. Herkeste bir telaş. Yollar, karlar, yağmurlar, dolular ya da bir başka endişe. Köprü yıkılmış veya yolda bir çökme olmuş veya birileri canı sıkılmış, buradan geçiş yok, yasak demiş veya benzeri endişeler. Yolcusunuz, olur böyle şeyler, başınıza gelir değil mi? Bazen her şehre bir kapıdan girme imkanınız olmaz. Babanız öyle tembih etmiştir. Farklı kapılardan girin diye. Çünkü başınıza girebilecek bir şeyleri sezinlemiştir değil mi? Öyleyse yolculuk mu? Bir yerden bir yere insanlar yaya gitseydi, 3 günde ancak giderlerdi olan bir yolculuğu, sen koşarak 2 günde, diğeri ateş gibi, şimşek gibi, yıldırım gibi uçarak gidince bir günde uçmuş gitmiş öyle mi? Gidemediği, yolda kaldığı, o bindiği vasıtanın aman Allah'ın başına neler açtığını düşünün. Yolculuk uzadı mı? Seferi mi kılacaksınız? Yoksa namazları cem etme konusunda zaten öyle bir kaytarma derdiniz vardı. Onun için size bir fırsat mı doğdu bu sözlerimden? Öyle olur mu? Estağfirullah. Ben hangi Müslümanın ibadet ve itaatinin sulanmasına zemin hazırlarım ki? Bu caiz olur mu benim için? Sen de benden aldım zannetme bu delili. Öyleyse, İslam dinini, İslam dini diye, senin dinin diye, sen Müslümansın diye yaşamaya başladın mı, gerisi kolay. Yani, önce nereye gideceğine bağlı. Ama, durun bir dakika, daha öncesi vardı ama neden gidecektiniz oraya? Yani, sizin takımın deplasmanda maçı vardı, siz olmazsanız mutlaka bir kişi eksikti. Kesinlikle sizin olmanız gerekirdi. Hatta siz eksik oynuyordunuz anlamına gelir miydi tribünlerde? Sen alkış tutmasaydın ya da bulunmasaydın ya da durmasaydın ya da orada var olmasaydın eksik olur muydu bu işler? O zaman onu bir başka alanda düşün. Senin seferiliğin söz konusu olmasın istersen. Sen çünkü nereye gideceğini, neden gideceğini namaz dünyasında bunu düşünmen gerekmiyor. Onu sen futbol dünyasında düşün. Peki ama öyle değil. Ev yaptırıyordun. Hani çok da lüks olmasın için uğraştın. Çevrene baktın şöyle. Bugüne kadar yaptırılan en lüks evin 450 milyar liraya mal olduğunu biliyorsun. Çünkü günlerdir piyasa onunla çalkalanıyor. Sen şöyle 10 milyar geçsen yeter dedin. Ama evdeki hesap çarşıya, yok efendim çarşıdaki hesap yaptırdığın eve uymadı. Ve sen zorunlu 500 milyara çıkartmak durumunda olduğun bu evin herhangi bir ihtiyacı zaruri bir bölüm için şehir arası değil ama uluslararası yolculuk yapman gerekti. Hani onu bir başka ülkeden alıp geleceğin bir dizayn sahibi kılacaktın ya, evin öyle olacaktı. Ne dersin, böyle bir yolculuğa giderken namazlar mı seferilik mi bilmem, o da benim programım dışında. İnan anlamadım. Ben böyle bir ev yaptırmadım, yaptırmak da istemedim şimdiye kadar. Nasıl bilebilirim o ruh halini, ben şimdi nasıl arz edeyim size, tatmadım bilmem. Peki ama nereye gidiyordunuz, kim dedi de gidiyorsunuz? Yani öyle değil, İslam dini ticarete izin verdiğine evet der misiniz? Aa, ne demek, elbette deriz tabii. Kur'an'da ve sünnette beyan edilen gerçekleri nasıl da yok sayalım Allah korusun. İşte ben de onun için ticaret yapacaktım. Ama bir dakika, lütfen düşün demem gerekmez mi sana, ey tüccarlık makamına sığınıp da yolculuk yapacağım seferi miyim diyen Müslüman? Sen ki oğlun kızından kaçma makamında bir ticaretin erbabı oluyorsun, dikkat et. Sosyal hayattan kaçıyor, insanlar cehenneme yuvarlanırken sen onlarla ilgilenmemek makamına sığınıyorsun, haberin var mı? Yani sen ticaret dediğin şey senin azgınlığını gerçekleştirecek bir kazanç mantığı mı yoksa? Ama sen ekmek parası değil, köşe dönmek, döne döne başın dönmüş durumdayken yine de dönmek istiyorsun galiba. Sen bunun için ticaret yapmayı makul ve meşru sınırlarda bir ticaret mantığıyla bana anlatmak istiyorsun? Senin hatırın için kabul etsem ama yarın sen hesaba çekilirken ya kabul edilmezse senin mantığın? Ne dersin? Seferde olmak. Seferi olmak, yola çıkmak. Yani Allah'ın git dediği yere gidersen tamam. Allah'ın git dediği, Allah'ın bulun dediği, Allah'ın orada ol dediği yerde bulunmak için gideceksen tamam. Ama sen sabah kalkmışsın, hem ki sabah namazından 1,5 saat önce, atın hazır, araban hazır, çocukları da hazır etmişsin, 1 saatte ulaşabileceğin bir yere sabah namazını, evet, oraya gidip kılmak istiyorsun. Hem daha faziletli, hem daha mübarek, hem daha kutsal olsun, sevabı daha çok olsun için yaptın galiba değil mi? Ama efendim, hadi maça gideceksin, kabul etmedik ya da ticaret dedin, bahane bulduk. E sabah namazına gitmek için. Ama aleyhissalatü vesselama söz vermek durumundayız. Ne haber? Ne diyeyim ben? Benim yetkim yok ki Allah hayrını artırsın. Keşke seninki daha güzel olsun ama... Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki la teşuddur rihal illa bi ihda thalat. Atını hazırlaman, binitini hazırlaman, yolculuk için hazırlık yapman ancak şu 3 mescit için caizdir. Sevap onların fazladır çünkü onun için gitmen gerekirse, imkanın varsa, gidebileceksen, atın eşeğin varsa hadi çabuk ol, hazırlan da yürü. İstersen giy çarıklarını, giy ayakkabılarını, istersen yaya yürü, caizdir. Mekke, Mescid-i Haram, Medine, Mescid-i Nebi ve Kudüs, Mescid-i Aksa. Ama onun dışında, fakat o camide, o beldede, orada hani o var ya işte ben orada namaz kılınca bizim mahalle mescidindekinden daha sevap olduğunu zannediyorum. Çünkü orada daha farklı insanlar hazır olurmuş. Eskilerden, yenilerden, ilklerden, sonlardan birileri oraya hazır gelirmiş diyorsanız inan ki ben onları bilmiyorum. Bildiğim mahallende akşam ama hadi yetişemedin. Bela ve musibetler el vermedi. Hep ayak direttiler. Sana imkan hazırlamadılar. Hadi neyse sabah ve yatsı namazlarında mahalle mescidinde namaz kılmak zorundayız. Ama imam mı? Evet. Tam bize layık. Değil mi? Söyler misiniz? Yani hangimizin dört duvarı yıkık değil ki diyeceğim, ayıp olacak. Peki hangimizin bir tahtası kırık değil? Ya da hangimiz söyler misiniz, yoksa siz kendinizi ondan daha layık gördüğünüz halde kaçınca kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama siz o mahallenin bir parçası, ama siz o mahalleliden bir parça olmalı değil miydiniz? Siz o caminin cemaatinden olacaktınız, siz onlarla birlikte cennete gitmeniz gerekiyordu. Evet, gerçekten diyorsanız ki bu mahallede bu camiye devam edenlerin cennete gitme imkanı yoktur. Ya onları da ikna et, anlat, değilsinler. Ya sen oradan taşın, başka cennete gidecek bir mahalle bul kendine, eğer ciddiysen. Es-seferu, kıt'atun minel azab, yolculuk, azaptan bir parça. Yolculuk, ateşten bir parça taşımak gibi zor. Yolculuk, gerçekten büyük bir meşakkattir. Ama Allah yolunda olunca, Allah onun karşılığında cennet verecektir. 447. Esselamu tahiyyetun li milletina ve emanun li zimmetina. Selam, bizim dinimizden olanlara bir selamet dileği, zimmetimizde yaşayan azınlıklara da bir güven ifadesidir. Elhamdülillah. Selam vereceksiniz eve gelince evdekilere, evden çıkınca ayrıldığınız insanlara, hem varınca hem ayrılınca selam vereceksiniz. Böylece senin Müslümanlığını bilecekler. Hani alameti farika mı denirdi, neydi o? Seni fark ettiren, ayrıcalığını ortaya koyan bir alametti ya. Hani insanlar kimi ticari hayatlarında, kimi sosyal ilişkilerinde bunu özellikle ararlardı ya. Selam da öyle anladım. Müslümanın Müslümanlığını ortaya koyar. Müslüman olanlara bir selamet dileğidir. Bir hayat tarzı. Onların yaşamaları gerektiğine, güzel yaşa, benimle yaşa, ben sendenim, biz beraberiz. Allah'ın selamı, selamette kılması, darusselam olan cennet yurdu senin olsun, sen Allah'ın selamında olasın anlamına hoş bir dilektir elbette. Peki ama diğer dedi. Yani zimmetimizde yaşayanlar, bizim toplumumuzda bulunanlar, ben ticaret için, ben sosyal bir ilişki için, ben bana düşen Müslümanlık görevi için bir Müslümanın yanına varınca selam veriyorsam, orada onun yanı başında bulunan, orada çalışan veya orada duran bir kişi, eğer zimmi ise, eğer azınlıklardansa, yani Müslüman değil ama Müslümanların hayat şartlarında, onların yanında yaşamaya evet diyorsa, bu benden ona bir güven ifadesidir. Bugün hepsi birbirine karışmış bir hayat programını sanki labirentler çözercesine yaşamak zorundayız. Bunu biliyoruz. Ama yine de selam büyük bir imkan tanıyor. Büyük bir imkan hazırlıyor bize güven adına. Bir apartman kapısını açtınız. İlk giriş boşluğunda kendinizi buldunuz. Karşıdan bir delikanlı, boyu, posu, saçı, sakalı, kılığı, kıyafetiyle sizin dünyanıza benzemiyor hiç. Ne oğlunuza, ne gençken size, ne şimdi ihtiyar halinize benzemeyen bir tip. Evet, selam verin. Aldı mı, sevinin. O da sizdenmiş meğer, anlayın. Efendim hainliğine ya da hırsızdı, haindi, caniydi. Aman efendim, neler yapmıştı da o apartmana başka gayelerle girmişti, kendini kamufle etmek için selam alıp kaçıp gitmişti. Vermeyin, daha rahat gitsin isterseniz. Yani belki de eğer o sizin dediğiniz niyetlerle orada olan birisi ise sizin selamınız onu tedirgin kılacak ya da rahatsız edecek, huzursuz edecek, ele verecek belki de. Ama sen ne yapacaksın o zaman zaten? Ya da bir kadın mı karşıdan geliyordu, ver selamını, bir erkek mi vardı ama pozisyon onu gerektiriyordu, asansöre binmek zorundaydın ama açtın kapısını, bir delikanlı vardı, selam vermen gerekiyordu. Sen bir bayan olarak ver selamı, belli olmaz. Eğer o aa selam mı neymiş bu derse, kapat yüzüne kapıyı, bir sonraki sırayı bekle, olmaz mı? Evet, selam bir selamet dileğidir elbette. Yani bir güven ifadesidir. Ama ben bir kadın olarak erkeklere selam veremem. O zaman sanki benim onlara pas attığım gibi anlaşılırsa, evet korkunç bir değerlendirme ve doğru, ona bir şey diyesim yok. Ama bir hayatı paylaşmak zorundaysan, yani bir erkek bir kadınla, bir kadın bir erkekle aynı ortamda, evet dıştan müdahale imkanıyla aynı ortamdaysa, ama selam verirse, hiç olmazsa bana bak kardeşim, ben Müslümanım, işte sana onun için bu temennim, bu dileğimi arz ediyorum. Yani senin yanındaysam şu anda, bu yolu paylaşıyorsam, burada duruyorsam, burada beklemek konumundaysam, bil ki ben Müslümanım, ben böyle olmak zorundayım demen elbette ona da sana da bir güven ifadesi, bir selamet dileğidir. Yeniden okuyorum. Esselamu tahiyyetun li milletina ve emanun li zimmetina. Selam, bizim dinimizden olanlara bir selamet dileği, zimmetimizde yaşayan azınlıklara da bir güven ifadesidir. 448. Esselamu kablel kelam. Bir de selamla ilgili böyle bir kural sunuyor aleyhissalatü vesselam. Amenna ve saddakna. İnandık, kabul ettik, tasdik ediyoruz, sadakatle bağlıyız ya Resulallah diyoruz. Selam konuşmadan önce verilmelidir. Evet. Yani kürsüye çağrıldınız. Yok kürsü değildi de sizinki masaydı, masaya davet edildiniz. Hatta bazen gariptir. Allah'ın dininden bir bölüm konuşmak üzere davet ederler beni bir yerlere. Evet, icabet etmek zorundayım. Ama şartım var diyordum. Konunun adını bizzat sure olarak belirleyin. Veya hadisin bizzat kendisini söyleyin. Tirmizi'de falan hadisi anlatmaya gelecek bu adam diye. Veya Buhari'den filan hadis, İbni Ebi Şeybe'nin veya İbni Huzeyme'nin rivayet ettiği filan hadis üzerinde konuşmaya gelecek bu adam deyin. Veya Burut suresi, Furkan suresi, Mülk suresi deyin. Ama bizzat Kur'an ve sünnetten bir bölüm olduğu ayan beyan kılınsın başta diye ön şartım oluyor elbette. Tamam diyorlar. Ama diyorum Kur'an'dan önce, hadisten önce ve de benim konuşmamdan sonra başka konular olmasın, gösteri türünde, konuşma türünde, özetleme türünde, genelleme türünde istemiyorum diyorum. Çünkü benden önce birisi çıkıyor, bir hoş geldin konuşması yapması gerekiyormuş. Tamam, insanlar hoş geldiler zaten, geliyorlar. Ben dinliyorum. Sonra bir başkası çıkıyor, mikrofon değil mi, ele geçiren konuşacak ya nasıl olsa. O da başlıyor konuşmaya, kelimelere dikkat ediyorum, beni anlatıyormuş adam. Ben ne güne duruyorum orada, bari gitsem, burada ben fazlalık oldum diyesim geliyor. Öyle ya, ne işime ki beni eğer kendimi anlatmaktan aciz bildiler de onlar tanıtıyorlarsa, ama o zaman da ben zaten hiçbir şey anlatacak pozisyonda değilim diyesim geliyor. Onun için baştan pazarlık ediyorum. Sonra ben eğer sıra bana gelmiş de çıkmışsam, öncekilerin selamsız selamlama konuşmalarını yadırgadığımdan ben de acaba nasıl başlasam diyesim geliyor. Çünkü eğer ben selamla başlarsam o zaman onlarınki açığa çıkacak. Ama ben selamsız konuşursam benimkinde selam olmadığı için Allah'ın darusselamına bir iltica olmayacak, cennete gidiş konuşması olmayacak. O zaman ne yapsam acaba diyorum. Euzu besmele'den sonra, hamdele salvele'den sonra ve ki kelime-i şehadetten sonra önce selam söyleseydik ama şimdi mi söyleseydim? Allah'ın selamı sizin olsun, hadi nerede kullanırsanız kullanın mı diyeydim, yoksa esselamu aleyküm mü deseydim diye tereddüdümü zaten konuşmaya geldiğim insanlarla paylaşıp Bismillah diyor, ben de bir yerlerinden başlıyorum konu ama bereket olmuyor galiba o zaman. Selam konuşmadan önce verilmelidir. Geldiğiniz bir yere selam vereceksiniz önce, sonra sözünü söyleyeceksiniz. Ben yaygın olan ya da olması gereken bir selam ve kelam faslını hatırlatıyorum. Birini, birisini bir evde veya bir makamda, bir mekanda ziyarete niyet ettiniz. Yürüdünüz ve vardınız, kapıdasınız. Ya bir kapı tokmağı, ya içeridekilerin kapıya gelenden haberdar olması için bir özel aygıt, ya ki daha genel ifadesiyle bir kapı zili düğmesi buldunuz. Bastınız. Şimdi biraz farklı belki, içeriden kim o dediler, ya aletle dediler, ya bizzat seslendiler. Önce selam verin. Ama içerideki bekliyor ve fakat yani beni anlaması gerekir, benim acele girmem gerekir, kapının önünde bekletmesin. Tamam, çok uzun değil, acele et, önce selam ver. Sonra kendini tanıt, kimsin sen? Sonra neden geldiğini söyle, kimi aradığını, ne işin olduğunu söyle. Sonra içeridekilerin tavrına göre hareket edersin. Ve izâ qîlercû fercû diyen ayeti unutma ve fakat, yani dönün denilirse dönüvereceksin, zaten onun için gitmiştin. Ama öyle demezler de, bekleyin, durun, tamam ama şimdi değil ya da sonra diyorlarsa ona göre hareket edersiniz. Fakat önce kendinizi tanıtmadan da önce selam verin, sonra kendinizi tanıtın, sonra derdinizi söyleyin. Esselamu kablel kelam. Selam konuşmadan önce verilmelidir. Ama telefonlarda bazen özel süreler, özel zamanlamalar olur. İlk 9 dakikada konuşmanı bitirirsen, hadi bedava olsun diye bir kampanya başlamıştır. Sen selamı keseceksin, konuşmaları azaltacaksın. Öyle bilmece gibi, öyle bulmaca gibi, öyle çözülmez laflar edeceksin ki karşıdaki anlasın. Anlamazsa kapat, bir daha aç, bir 8 saniyede bir daha halletmeye çalış. Etmeyin. Selamsız bereket ummayın. Siz zaten galiba neye israf ettiğiniz, nerede israf etmediğinizi karıştırıyorsunuz. Mesela iktisat dünyasının piri kabul edilen 7 kişiden söz edilir. Aman Allah'ım, ne tutumlu insanlarmış, ne kadar da israftan masraftan kaçarlarmış. Galiba rekorlar kitabına da neredeyse girecekmiş bunların hal ahvali. Çünkü bu kafadarlar, yedisi bir araya gelmeden bir kibrit çakmazlar ki, ikincisi israf olurmuş, sigarayı yakarken beklerlermiş. Altıncı birinde gecikmiş de 3 saat içmeden sabırla bekleyebilmişler. O gelince hemen cambaş üstüne kibritlerini yakmışlar, sigaralarını içmeye koyulmuşlar. Ne dersiniz? Selam, kelamdan öncedir. 449 Es-Sultanu Zillullahi fil ard ye'vi ileyhi kullu mazlumin. Müslüman toplumun yetkilerini elinde bulunduran sultan, her mazlumun kendisine sığındığı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Estağfirullah. Zaman zaman hadisle ilgileniyorum diye, hem de hadis konusunda belki biraz da farklı bir İnanç taşıyorum diye, benim hayrıma, beni kurtarmak için dinimi, imanımı, hadis konusundaki düşüncelerimi düzeltmek için önüme sunulan hadislerden biri. Söyle bakalım, yani burada da, bu sözde de Allah'a bir hakaret, peygambere bir hakaret yok mu? Olur mu öyle şey? Sultan dediğin adam Allah'ın yeryüzünde nasıl da gölgesi olur? Allah haşa cisim mi? Allah madde mi? Allah'ın eni boy yüksekliğim var, ışık nereden geliyor, gölge nereye düşüyor, söylesene diye, böyle heyecanla benim dinimi, imanımı düzeltmeye çalışan samimi kardeşlerim vardır. Allah hepimizin imanını güzelleştirsin, Kur'an'ı kalbimizin baharı eylesin, kalbimize iman, İslam ve ihsan yerleştirsin. başka hiçbir şey kalmasın. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet ama onun düşündüğü gibi düşününce ben de titremeye başlıyorum. Korkuyorum tabii. Allah'ı böyle bir madde gibi, ağaç gibi, direk gibi, taş gibi, ev gibi ya da bir eşya gibi düşüneceksiniz. Bir taraftan şöyle bir projektör tutulmuş. Sonra Allah'ın gölgesi de düşmüş arka tarafına, öyle mi? O da bir başka şekil olmuş galiba. Haşa, estağfirullah. Ama binlerce defa estağfirullah. Bu anlama gelmez ki o. Hem siz bilirsiniz. Allah'la ilgili bazı kelimeler vardır dinde kullanılan. Ama biz Allah'ı leyse kemislihi şey'un bildiğimizden dolayı, Allah bize kendisini öyle tanıttığından dolayı, Allah hiçbir şeye benzemez. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisinin elinden söz eder. Aleyhissalatü vesselam ayağından söz eder. Ne dersiniz? Yani senin benim elim ayağım gibi mi? Yok, karıncanınkine mi benzer diyecektiniz ya da aslan eli gibi mi? Kaplan eli gibi mi? Ne dersin? Olur mu öyle şey? Ama Allah duyar ben gibi değil. Allah görür ben gibi değil. Allah bilir ben gibi değil. Bunları biliyoruz Allah bize. Allah hiçbir şeye benzemez zaten. Onun gibisi yoktur, onun benzeri yoktur elbette. Başka bir yön, başka bir konu var. Bu Allah'ın gölgesiyle ilgili önce söyleyeceğimiz. Mesela Allahu Teala, hadislerden öğreniyoruz, Adem babamız Aleyhisselam'ı kendi suretinde yaratmış. Nasıl yani? Allah'ın suretinde mi? Hayır. Ya kimin suretinde? Adem'in suretinde. Hani Adem'in bir sureti, şekli, biçimi var ya, işte öyle yaratmış. Olabilir ama oradaki kendi sureti dediğinize siz, hani patenti kendisine ait olmak şeklinde bir anlam kazandırmaya çalışsanız, yani Adem'e verilen suret Allah'ın bizzat kendisinin ortaya koyduğu, hiç kimseden almadığı, alması mümkün olmayan, düşünülemeyen bir surettir deseniz, o zaman Allah kendi şeklini Adem'e vermiş demeniz gerekmeyecek tabii. Mesela Allah'ın evinden söz edilir mi İslam'da? Beytullah diye bir yer var mı? Evet. Ve fakat orada yatıp kalkan, oturup yiyip içen birisi mi? Allah haşa, estağfirullah. Olur mu öyle şey? Ama orası Allah'ın evi, biliyorsunuz değil mi? Peki mesela Allahu Teala kendi beyanından öğreniyoruz. Adem Aleyhisselam'a, babamız Adem'e ruhundan üflemiş. Benim ruhumdan ben ona üfledim diyor Allah. Yani Allah ruhunu ona üfledi. Kendisi ruhsuz, cansız ceset mi oldu? Haşa, estağfirullah. Olur mu öyle şey? Allah kendisinin olan, mülkü kendisine ait, başkasından aldığı değil, birinden emanet almış da ona can vermiş değil. Yani Adem Aleyhisselam'ı canlı kılan ruh bizzat Allah'ındır ve Allah o ruhu Adem'e vermiştir. Tıpkı bütün mülkün Allah'a ait olduğu gibi. Öyle değil mi? İşte gölgede öyledir. Allah'ın gölgesi. Peki Allah'ın başka gölgesi de var mıydı? Var. Mesela kıyamet gününde, herkesin gölgeye muhtaç olduğu bir günde, Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir günde, 7 sınıf insan var ki onlar Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. Neresi o? Allah durdu, kıpırdama ya Rabbi, güneş geliyor üzerimize mi dediler. Olur mu öyle? Estağfirullah. Ya ne? Bir gölge var ki o gölgeye söz sahibi olmak sadece Allah için düşünülür. Yani o gölge sadece Allah'ındır. Orada kim gölgelenecekse onu sadece Allah beyan eder, öyle düşüneceğiz. Peki ya bu sultanlara ne oluyor? Hani şu tarihte bildiğimiz, hani kimi devletlerin başkanlarına sultan denirmiş, onlar mı bu anlatılanlar? Öyle değil. Bir sulta, bir otorite anlamına düşünmez misiniz meseleyi? Yani mesela Yusuf Aleyhisselam Allah'tan bir sulta sahip olarak Mısır'da nasıl da hakim olmuştu? Öyle değil mi? Peki Mısır'da Allah'ın yeryüzündeki gölgesi konumundaki Yusuf Aleyhisselam'ın bu sultası, bu otoritesi, garibanların, mazlumların Allah'a sığınmak için kendilerine sığınma imkanı buldukları bir otorite makamı değil mi? Öyle olmalı değil mi? Müslüman toplumun da yetkilerini elinde bulunduran sultan, yani Allah adına Allah'ın istediği gibi bir hayatı o toplumsal ortamda yaşanması için sorumluluk yüklenen bir sulta sahibi, bir otorite sahibi, bir melik, bir sultan elbette mazlumların, bak Allah'ın benim hakkımı alması için ben sana sığınıyorum, benim hakkım yeniliyor, ben sana müracaat ediyorum dediği Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. O anlamda insanlar ona sığınırlarsa, o gölgede olmaları, o gölgeye sığınmaları, Allah'a sığınmaları anlamına gelecektir. Eğer sultan ve otorite sahibi olan o sultan bu sığınmalara cevap veremezse, o ayrıca sorumludur ama Allah elbette böylece sığınanların kimsesidir. Allah gariplerin, yalnızların, mazlumların, zulme uğrayanların, haksızlığa uğrayanların, kimsesizlerin kimsesidir. Ona müracaat edilince o elbette yardım elini uzatacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.